الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, evet arkadaşlar, en son aldığımız hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bayram namazlarına çıkmadan önceki bazı hallerinden bahsetmiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan bayramına, bayram namazına çıkmadan önce ne yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Tek adetlerde hurma yediği var etti. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını kıldırmak için evden çıkmadan önce ne yapıyordu? Tek sayılarda hurma yiyordu. Çünkü ilim ehli de diyordu ki Allah Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ Allah Azze ve Celle tektir ve teki sever hadisinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramında, bayram namazında çıkarken ne yapıyordu? Bir şeyler yiyerek çıkıyordu. Bunun bu şekilde yapmasının özelliği neydi? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyordu? İnsanlar o güne, yani bayram namazına kadar oruçlu kaldığını zannetmesinler diyerek bir şeyler yiyordu ki insanlar bilsinler ki Peygamber Efendimiz Ramazan ayını bitirdikten sonra ertesi gün, bayramın ilk günü bir şeyler yiyerek evinden çıkıyor. Bayram namazına kadar orucunu ne yapmıyor? Sürdürmüyor. İkinci olarak dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurban bayramındaki sünneti neydi? Bayram namazına gider ve hiçbir şey yemez. Bayram namazından döndüğünde kesmiş olduğu hayvandan ilk başta ne yapardı? Yerdi. Bunun hikmeti olarak ilim ehli neyi açıklıyor dedik? Çünkü böyle azametli, büyük bir amelin ardından, Allah için kurbanı kestikten sonra midesine ilk gidecek olan şeyin ne olmasını istiyor Allah Resulü Aleyhisselam? Kestiği kurbanın etinin olmasını istediği için bu şekilde bu iki sünneti ilim ehli bize ne yapıyor hadis-i şeriflerde aktardığını söyledik. Bugün de Ummu Atiye radıyallahu anhanın bize aktardığı hadis-i şerifle dersimize başlıyoruz. وَعَنْ أُمِّ عَتِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ يَشْهَدْنَا الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِم۪ينَ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضَ الْمُسَلَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Ummu Atiye radıyallahu anha diyor ki, bekar kızların ve hayızlı olanların her iki bayramda da Müslümanların duasına ve bayramdaki, bu iki bayramdaki hayra şahitlik etmeleri için ve hayızlı olan kadınların namazgahtan uzak durmaları bizlere ne yapıldı diyor? Emredildi. Hadis-i şerif Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Ummu Atiye radıyallahu anha Ensariye. Ensardan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden Ensardan bir kadın. Ve diğer kadınlardan üstün olan bir özelliği var. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birçok gazveye ne yapmış? Katılmış. Görevi ne? Savaşlarda katılmasındaki görevi ne? Yaralanan hastaları savaş esnasında, cihat esnasında yaralananları ne yapıyor? Tedavi ediyor. Daha sonradan Basra'ya yerleşmiş bir sahabiye ve sahabelerin birçoğu ve o dönemde yaşayan, onun döneminde, onun zamanında yaşayan Basra'daki tabiinden bazı insanlar cenazenin nasıl yıkanacağıyla ilgili malumatı kimden öğreniyorlar? Ummu Atiye radıyallahu anhadan öğreniyorlar. Bununla alakalı kıssa da şöyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep vefat ettiğinde onu yıkayan kim? Ummu Atiye radıyallahu anha. O yüzden yani ölünün nasıl yıkanacağını, nasıl kefenleneceğini ne yapıyor? Bu ilme sahip olduğu için sahabeler, yani birisi öldüğü zaman onun nasıl yıkanılacağını, nasıl kefenleneceğini kimden öğreniyorlar? Ummu Atiye radıyallahu anhadan öğreniyorlar. Ummu Atiye radıyallahu anha diyor ki, umirna en nuhrice. Diyor ki bizler böyle emrolunduk. Biraz sonra bir şeyden bahsedecek. Diyor ki böyle emrolunduk. Burada ilim ehli kural kaide olarak diyor ki, eğer sahabe biz bir şey ile emrolunduk diyor ise veyahut da biz bir şeyden yasaklandık diyor ise burada emreden veyahut da yasaklayan kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sahabe diyorsa ki biz şunu yapmakla emrolunduk. Veyahut da şunu yapmakla yasaklandık. Burada emreden ve yasaklayan kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz bir şeyle emrolunduk veyahut da bir şey yapmaktan yasaklandık diyor ise, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi kuruyor ise, o zaman burada emreden ve yasaklayan kim? Allah Azze ve Celle. O zaman diyor ki ilim ehli, bu hadis-i şerif merfu hükmündedir. Çünkü biz böyle emrolunduk dediğinde bunu emreden kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman burada ne diyoruz bu hadis? Merfu hükmünde. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü hükmünde. Peki bu emrolunduğu şey ne? Diyor ki Ummu Atiye radıyallahu anha, "En nukhrijal avatika vel huyyada fil idayni." Bizler diyor avatık genç kızlar. Buluğ çağına ermiş veyahut da yeni buluğ çağına erecek genç kızlara ne diyorlar Arapçada? Avatık. Vel huyyad haidın çoğulu, yani hayızlı olan kadınlar. Diyor ki bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere, yani Medine halkına, hem hayızlı kadınların hem de buluğ çağına ermesine yakın olan veyahut da yeni ermiş kız çocuklarının bayramda Müslümanlarla birlikte musallaya çıkmasını ne yaptı bize? Emretti. Yani dedi ki evlerinde kim? Hanımı, çoluğu, çocuğu ne varsa ne yapsın? Bayram alanında toplayıp onları getirmemize bize emretti diyor. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu emretmesindeki hikmet ne? Hadisin devamında diyor ki يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِم۪ينَ Hayra şahitlik etmeleri ve aynı zamanda Müslümanların duasına şahitlik etmeleri için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı dahi olsa kadının namaza iştirak edememesine rağmen orada ne bulunmasını istiyor? Hazır bulunmasını istiyor. Oradaki hayra şahitlik etmesiyle alakalı ilim ehli diyor ki buradaki hayırdan kasıt ne? Bayram namazıdır. Yani namazda ne var? Birçok hayır var. Oraya namaza bulunan kimseler ne yapıyorlar? Bu hayırdan istifade ediyorlar. Peki hayızlı olan kadınlar namaz kılamadıkları halde neyden istifade ediyorlar? Belki namazın hayrından istifade edemiyorlar. Ama ne diyor hadisin devamında? Müslümanların duasından ve aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hutbede yapmış olduğu duadan veyahut da yapmış olduğu nasihattan, öğütten ne yapıyorlar? İstifade etmiş oluyorlar. O yüzden Ummu Atiye radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı kadınların veyahut da genç kızların hayızlı kadınlar namaz kılmamasına rağmen, namaza iştirak etmemelerine rağmen o mekanda, o namazın kılındığı yerde toplanmalarını ne yaptı? Emrettiğini bize söylüyor. Hadisin devamında diyor ki وَتَعْتَذَلُ الْحُيَّضَ الْمُسَلَّى Ama diyor hayızlı olan kadınlar namazın kılındığı o musalladan ne yaparlardı kendilerini? Geri çekerlerdi. Geri çekilmek ile ne yapılırdı? Emrolunmuşlardı. Çünkü niye? Hayızlı kadın namaz kılmayacağı için o ortamda bulunmasının neyi yok? Bir esprisi, bir manası yok. Aynı zamanda hayız kanı ne diyoruz? Necis olduğu için, hayız kanı necis olduğu için bir şekilde oraya bulaşır ise insanların namazına da ne yapabilir? Zarar verebileceğinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılınacak mekanda hayızlı olan kadınların bulunmasını, o mıntıkada bulunmasını istemiyor ama Müslümanların duasına icabet etmeleri için namaz kılınan yerin arkasında hazır bulunmalarını onlara ne yapıyor? Emrettiğini hadis-i şeriflerde görmüş oluyoruz. Bu da bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bayram namazına insanların iştirak etmesinde ne kadar hırslı olduğunu bize aktaran bir hadis-i şerif. Yani namazı kılmamalarına rağmen kadınların da, değil mi, hayızlı olan kadınların da orada bulunmalarını emrettiği bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu işi ne kadar önemsediğini, ne kadar bu işe önem verdiğini, özen gösterdiğini bize aktarıyor. İlim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiilinden sonra, yani yapmış olduğu bu hareketten sonra diyorlar ki bayram namazının kılınmasının meşrutiyetinde ittifak ettikten sonra hükmünde ne yapıyorlar? İhtilaf ediyorlar. Yani ilim ehli diyor ki bayram namazı kılmanın hükmü nedir? Meşrudur. Din bize bunu ne yapmıştır? Meşru kılmıştır. Ama bu meşrutiyetin hükmü nedir? Sünnet midir? Yoksa farz-ı kifaye midir? Yoksa farz-ı ayın mıdır? Bu konuda ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Ama meşru olduğunda hepsi ne yapmışlar? İttifak ettikten sonra hükmünde ihtilaf etmişler. Birinci görüş olarak bayram namazının hükmüyle alakalı Şafiler ve Malikiler, Şafii mezhebi ve Maliki mezhebi bayram namazının veyahut da bayram namazlarının diyelim, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nı kastediyoruz. Bu namazların hükmünün ne olduğunu söylüyorlar? Sünnet olduğunu söylüyorlar. Şafilerde ve Malikilerde bayram namazını kılmanın hükmü ne? Sünnet. Peki onlara sorduğumuz zaman diyor ki buradaki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri müstahap oluşa delalet eder diyorlar. Buradaki emir müstahap oluşa delalet eder. Diyorlar ki bunun vecihi ne? Nereden bu kanıya vardınız? Diyorlar ki açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'yu Yemen'e gönderdiğinde ona nasihat ettiğinde ne diyor? Sen ehli kitap olan bir topluluğa gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin şey ne olsun? İlk davet edeceği şey la ilahe illallah olsun. Ondan sonra onlar eğer bunu kabul ederlerse onlara bildir ki Allah Azze ve Celle günde 5 vakit onların üzerine ne yaptı? Namazı farz kıldı. Diyor ki eğer bayram ve yani bayram, kurban bayramı ve Ramazan bayramı namazları farz olsaydı muhakkak ki bunun farziyetinde ne yapardı onlara? Bildirirdi. İkinci olarak diyorlar ki şu hadis de bize delildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bedevi gelip soruyor. Diyor ki hani bizden ne istiyorsun? Bize ne emrediyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yani şehadeti emrettikten sonra ikinci olarak ne diyor? Namazı 5 vakit olarak kılmasını emrediyor. Bunun üzerine o bedevi diyor ki hal aleyye gayruha. Bundan başka bir şey var mı diyor benim üzerime yapmam gereken namazla alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ona? La illa en tatavva. Hayır diyor. Bunun haricinde nafile kıldıklarım bundan müstesnadır. Eğer diyorlar bayram namazları farz olsaydı ne yapardı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimselere bunun farziyetini aktarırdı. Delil olarak bu şekilde bize cevap verdiklerini görüyoruz. İkinci görüş, bayram namazının farz-ı kifaye olduğu görüşü. Farz-ı kifaye olduğu görüşü. Bu da Hanbeli mezhebinin görüşü. Bunlar da diyorlar ki bayram namazı İslam'ın şiarından, nişanelerinden, apaçık zahiri amellerindendir. Yani nasıl ezan okunduğu zaman, değil mi? Bu İslam'ın bir göstergesi, hissi olarak hissedilen bir şey. Diyorlar ki bayram namazı da nasıldır? Aynı diyorlar ezan gibi İslam'ın apaçık nişanelerindendir. Çünkü insanlar bir araya toplanıyorlar, namaz kılıyorlar, dağılıyorlar. Gözle görülen ne var burada bir? İslam'ın bir ibadeti var. O yüzden diyorlar ki bu zahiri bir ibadet olduğu için bazılarının yani aramızdan bazı kimselerin bu şiarı yaşatmaları, hayatta tutmaları diğerlerinin üzerinden ne yapar diyorlar? Bu hükmü kaldırır. O yüzden diyorlar ki hükmü nedir? Farzı kifayedir. Yani bunu yapan insanlar bulunduğu müddetçe bütün herkesi bundan ne yapamayız? Sorumlu tutamayız. Aynı şekilde ne? Cenaze namazı gibi. Değil mi? Bir grup insanın kılması diğerlerinin üzerinden neyi kaldırıyor? Günahı kaldırıyor. Ama bir toplulukta hiçbirisi bayram namazı kılmıyor ise o zaman ne diyorlar? Bütün o topluluk bu günahtan payını ne yapacak? Alacaklar. Peki onlara diyoruz ki farz-ı kifaye diyorsunuz da biraz önceki grup Şafilerin ve Malikilerin delil olarak getirdiği bu bedevi hadis-i şerifine nasıl cevap veriyorsunuz? Hani bedevi ona soruyor, Allah Resulü diyor ki hel aleyye gayruha. Diyor benim üzerime bundan başka farz olan bir şey var mıdır? Allah Resulü sen diyor ki hayır. Diyor ki bedevinin burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu soru ne ile alakalı diyorlar? Farz-ı ayınla alakalı. Farz-ı ayınla alakalı. Ama diyorlar Bu hadis-i şerifte bize emredilen şey ne ile alakalı? Farz-ı kifaye ile alakalı. O zaman diyorlar ki bu hadis-i şerif, yani bizim buna farz-ı kifaye diyor oluşumuz, o bedevinin sorduğu soruya muhalif mi? Değil. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farz-ı ayın olan bir şeyden bahsediyor. Biz de diyoruz ki bunun hükmü farz-ı kifaye. O yüzden diyorlar ki arada bir tezatlık, bir çatışma, bir çelişme söz konusu değil. Son görüş, üçüncü görüş, Ebu Hanife rahimahullah'ın ve yine İmam Ahmed'in bu konuda başka bir görüşü var. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin de görüşü bu. Diyor ki bayram namazlarının hükmü farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. Yani her Müslümanın ne yapması gerekir? Ferdi olarak birebir bayram namazlarına iştirak etmesi gerekir. Peki diyoruz ki buna deliliniz ne? Diyorlar ki bu hadis-i şerif. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı olduğu halde namazı kılmayacak kimselerin orada bulunmasını emrediyor ise namazı kılmakla sorumlu olan kimselerin orada bulunması nedir? Minbab-ı evla. Yani haylayla orada ne yapmak zorundalar? Bulunmak zorundalar. Namaza iştirak etmemesine rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı kadınlara ne diyor? O mekanda ne yapacaksınız? Bulunacaksınız. Bu emri veriyor. Eğer sen namaz kılmakla mükellef olan birisi isen senin orada bulunman nedir? Diyoruz ki minbab-ı evla. Peki yine bu aynı gruba sorduğumuz zaman başka bir deliliniz var mı? Diyorlar ki İbn-i Mace'de ve Beyhaki'deki İbn Abbas radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifini getiriyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını ve kızlarını bayram namazına ne yapardı? Çıkartırdı. Onların çıkmasını onlara emreder diyorlar. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin kendi ailesiyle alakalı neyi de var? Konuyla alakalı fiili var. Yani kendi hanımlarını da kendi kız çocuklarını da ne yapıyor? O meydanda bulunmaları için çıkmalarını emrediyor. Ve yine aynı bu gruba soruyoruz. Diyoruz ki peki o ilk grubun delil getirdiği Bedevi hadisi şerifini nasıl anlıyorsunuz? Peki bunu nasıl açıklıyorsunuz? Diyorlar ki basit. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme orada yöneltilen soru bir insanın bir günde kılması gereken namazlar ile alakalı. Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bütün farz olan namazlardan ne yapmıyor? Bahsetmiyor. Yani orada sorunun geliş şekli ve cevap veriliş şekli ne ile alakalı? Bir gün içinde bana farz olan ne var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sana diyor ne var? Beş vakit namaz var. Çünkü diyor ki ilim ehli, ilim ehlinin büyük bir çoğunluğu, bu babı bitirdikten sonra o konuya geçeceğiz. Kusuf namazı ile alakalı, yani ay tutulması, güneş tutulması ile alakalı, namazın hükmü ile alakalı birçok ilim ehli vacip olduğunu söylüyor. Yani farz olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda bir insan namaz kılmayı adasa, bu adadığı namazı yerine getirmenin hükmü ne o kimse için? Farz diyoruz ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'ye bundan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Çünkü neden? Bedevi'nin orada sorduğu soru ne ile alakalı? Bir gün içinde kılacağı üzerine farz olan namazlarla alakalı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hadis-i şerifte bayram namazından bahsetmemiş olması bayram namazının farz olmadığı manasına gelmiyor. Bayram namazının farz olmadığı manasına gelmiyor. Yok, o şeyin devamında geliyor. Yani o sorduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne yapıyor? İslam'ın şartlarını sayıyor. Ama namazla ilgili sadece 5 vakit namazdan bahsediyor. Biz bayram namazı bu kapsama girmiyor dedik. Ama cuma namazı o hadis kapsamına girer diyoruz. Neden? Çünkü cuma namazı öğle namazı vaktinde kılındığı için cuma namazının farz oluşu ne yapıyoruz? O hadis kapsamında bağlayıcı bir özelliği var. Ama vitrin vacip olmayışı o hadis kapsamına göre o hadis kapsamına girer mi? Vitrin vacip olmayışını oradan çıkartabilir miyiz? Şimdi olayı bir daha soruyorum ki olay anlaşılsın. Biz dedik ki o hadis-i şerifte 5 vakit namazın vacip olduğunu anladık. Değil mi? Ama bunun dışında bayram namazının vacip oluşunu engelleyen bir hadis-i şerif değil dedik. O aynı hadis-i şerif. O bedevinin sorduğu ve o soruya aldığı cevap ile alakalı olan hadis-i şerif. Vitir namazının vacip olmadığına delil midir? Diyoruz ki delildir. Neden? Çünkü vitir namazı her gün kılınan bir ibadet. Yani kılınan bir namaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günde 5 vakit namaz kılacaksın. Bundan başka üzerine farz bir namaz yok diyor ise bu neyin delilidir? Vitirin farz olmadığının delilini ne yaparız o hadis-i şeriften? Çıkartabiliriz. Çünkü o hadis-i şerif vitire ne var? Bir mutabakat var. Günde 5 vakit kılınan namaz var. Ve vitir de her akşam o gün içinde kılınan bir namaz. Demek ki hükmü farz olmadığını o hadisten çıkarabiliriz. Yine tekrarlıyorum. Ama bayram namazını o kapsamda ne yapmıyoruz? Değerlendirmiyoruz. Çünkü orada sorulan soru günlük içinde yapılan farz olan namazlarla alakalı. Ama bayram namazları senede bir kez dönüp gelen namazlar olması hasebi ile o hadisteki kapsama ne yapmıyor? Girmiyor. Elimizdeki bu hadis-i şerif bize ve bunun dışındaki hadis-i şerifler bize bayram namazının kılınmasının hükmünün ne olduğunu söylüyor. Farz-ı ayın olduğunu gösterdiğini söylüyoruz. Ve yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız bazı faydalar var. Diyoruz ki eğer hayızlı olan kadın musallaya giremiyor ise, burada musalladan kastımız neydi? Daha önceki derslerden hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazlarını Mescid-i Nebevi'de mi kılıyordu? Hayır, Medine'nin dışına çıkıp sahrada, boş alanda kılıyordu. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı kadınların bu musallaya girmesini yasaklıyor ise, demek ki hayızlı olan kadın veyahut da cunup olan erkek bu hal esnasında mescide girip orada ne yapamaz? Oturması caiz değildir. Ama bir ihtiyaca binaen orada bir şeyini unuttu ise onu girip almasında da bir sıkıntı var mıdır? Yoktur. Ama orada oturma amaçlı ne yapamaz? O mıntıkada bulunması, musallada veyahut da mescitte bulunması nedir diyoruz? Caiz değildir. Ve yine ilim ehli burada musallanın mescit hükmünde olduğunu söylüyor. Yani musalla da mescit hükmündedir. Ama her şeyiyle değil. Mesela mescitlerde girdiğimiz zaman ilk başta ne yaparız biz? İki rekat mescit namazı kılarız. Tahiyyatül mescit kılabiliriz. Tabii bu konu başlı başına ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Bazı ilim ehli diyor ki musalla da aynı mescit gibidir. Oraya gidildiğinde ne yapılması gerekir? Tahiyyatül mescit kılınması gerekir diyorlar. Bazı ilim ehli diyorlar ki yani her konuda mescit hükmünde değildir. Bazı konularda mescit hükmündedir. Mesela hayızlı kadın oraya giremez. Ama bazı konularda da mescit hükmünde değildir. Mesela ne gibi? O musallada alışveriş, ticaret yapabilir mi? Diyoruz ki yapılabilir. Mescit hükmünde değil. Ama mescitte alışveriş yapılabilir mi? Ticaret yapılamaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescit içinde eğer birisini gördüyseniz, alışveriş yapıyor ise ne deyin o kimseye, nasıl diyor, beddua edin. Allah Azze ve Celle sizin bu ticaretinizi bereketli kılmasın diyerek onlara bu şekilde ne yapın diyor, yüzlerine karşı söyleyin. Demek ki mescidin sınırları içerisinde bazı şeyler yapılıp veyahut da yasaklanan şeyler olmasına rağmen musallada bazı şeyler yapılması yasaklanmış ama bazı şeylerde ne yapılmış? Açık kapı bırakılmıştır diyoruz. Bundan sonraki hadis-i şerifimiz İbn Ömer radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki: "Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekr ve Umar yusallun el-Eydeyn qabla el-hutbeti." Muttefakun aleyh. İbn Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve aynı zamanda Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer bayram namazlarını hutbeden önce kılarlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu bayram namazını neyden önce kılıyorlardı? Hutbeden önce kılarlardı. Muttefakun aleyh, yani Bukhari ve Müslim hadis-i şerifi. Diyoruz ki normalde bizler cuma günü cuma namazına baktığımız zaman hutbenin yeri, zamanı ne zaman? Cuma günü, cuma namazında. Bayram cuma günü cuma namazından önce ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Hutbeyi veriyor. Diyoruz ki çünkü cuma günü cuma namazından önce hutbenin verilmesinin hükmü, yani hutbe diyoruz ki şartlarından. Yani cuma namazının şartlarından. Eğer bir şey şartlardan ise şart koşulan şeyden önce ne yapılması gerekir? Yerine getirilmesi gerekir. Mesela namazın şartlarından bana bir tanesini söyleyin. Namazın şartlarından işte Şakir dedi ki abdest. Değil mi? Veyahut da ne? Vaktin girmesi. Veyahut da kıble. Değil mi? Veyahut da niyet gibi. Bunların hepsinin ne zaman olması gerekiyor? Namazdan önce olması gerekiyor. Diyoruz ki cuma hutbesi de cuma namazının şartlarından olduğu için ne zaman yapılması gerekiyor? Namazdan önce. Ama ilim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriften de yola çıkarak önce ne yapardı? Bayram namazını kılar, sonra hutbeyi vermiş olması bayram namazındaki hutbelerin neyine delalet eder? Hüküm olarak sünnet olduğuna, yani şart olmadığına veyahut da farz olmadığına, sünnet olduğuna delalet ettiğini söylüyor. Ve aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonra Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhu da Peygamber Efendimiz'in yaptığı bu şekilde bu uygulamayı ne yapıyor? Sürdürdüğünü görüyoruz. Peki birisi bize şöyle bir soru sorarsa amil, nasıl cevap veririz? Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı fiil bizim için bir bağlayıcılığı var mı? Var. Allah Azze ve Celle'den şeriat alan bir peygamber. Yani eğer bayram namazını hutbeden önce kılıyor ise bu bizim için önemli. Peki Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in yapmış olduğu fiillerinin burada zikredilmesine gerek var mı? Yani Peygamber Efendimiz'in bunu böyle yapıyor olması bizim için yeterli değil mi? Yeterli. Peki Ebu Bekir veyahut da Ömer radıyallahu anhumun, Allah onlardan razı olsun, fiillerinin de böyle oluşunun bize kattığı fayda ne? Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın bunu böyle yapıyor olması bizim için yeterli. Peki Hazreti Ebu Bekir'in ve Ömer'in de bunu böyle yapıyor olmasının ile alakalı bu hadis-i şerifte veyahut da Abdullah İbni Ömer'in bunu böyle zikrediyor olmasının hikmeti, sebebi ne olabilir?
Yani sahabe bunu böyle gördü peygamberden, aynısını uyguluyor.
Birinci olarak ilim ehli diyor ki, birinci olarak Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in bunu yapıyor olması bu hükmün neshedilmediğinin göstergesidir. Yani Peygamber Efendimiz bunu böyle yapmış, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de bunu böyle yapmaya devam ediyorsa demek ki bu konudaki hüküm ne olmamış? Nesk olmamış, değişmemiş. Eğer Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir'in bu konuyla alakalı fiili değişseydi o zaman olaya nasıl bakabilirdik? Şöyle bakabilirdik. İslam'ın ilk yıllarında Allah Resulü Aleyhisselam böyle yapıyordu. Sonradan bu nesk edildi. Uygulama buna doğru döndü. Ve sahabeler de bu yolda ne yaptılar? Devam ettiler derdik. Demek ki Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in fiillerinin de bu olduğunu zikredilmesinde sahabe bunu aktarırken, yani Abdullah İbni Ömer bunu bize aktarırken burada ne var? Boşa söylenmiş sözler değil. Burada bir kasıt var. Ebu Bekir de böyle yapardı, Ömer de böyle yapardıdan kasıt ne? Birinci olarak diyoruz ki bu hüküm ne olmamış? Nesk olmamış. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra hüküm aynı şekilde devam etmekte. İkinci olarak bu iki büyük, celil olan sahabenin bu amelinin zikredilmesindeki ikinci hususu ile alakalı. Bu sahabelerden önce, bu sahabelerden sonra emir olarak tayin edilen insanlara ne var? Bir uyarı var. Sizler de bu insanların sünnetinden ne yapmayın? Ayrılmayın. Çünkü daha sonraki dönemde, Emeviler döneminde bazı halifeler zamanında ne yapılmış? Namaz ile hutbenin yeri değiştirilmiş. Tabi burada ne var? Bir art niyet yok. Aslında insanlar hayır murad ederek bunu yapmışlar. Neden? Çünkü biraz önce dedik ya, bayram namazındaki o hutbelerin hükmü ne dedik? Sünnet. O yüzden önce namaz kılındığında birçok insan ne yapıyor? Kalkıp gidiyorlar. Çünkü niye? Hutbeyi dinlemenin hükmü farz değil. Emeviler döneminde Mervan bin Hakem olarak bazı rivayetlerde aktarılıyor. Hutbe ile namazın yerini ne yapıyor? Değiştiriyor. Önce hutbeyi veriyor. Sonra namazı kıldırıyor. Bunu yapmasındaki bir art niyetten kaynaklanan bir şey değil. Yani insanları orada tutup o hutbede verilecek olan nasihattan istifade etmelerini istiyor. Ama Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu bunu görünce bu duruma ne yapıyor? İnkar ediyor. Diyor ki bu böyle olmaz. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle görmedik. Onun sahabesi olan Ebu Bekir'den, Ömer'den de böyle görmedik diyerek sahabenin yani Hulafa-i Raşidi'nin de sünnetini ne yapıyorlar? Delil olarak getiriyorlar. O zaman diyoruz ki birinci olarak bu hükmün neskedilmediği manasına geliyor. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın fiillerinin zikredilmesi. İkinci olarak da daha sonradan gelen halifelerin eğer bu sünnetten ayrıldıysa onlara bu ümmetin en hayırlıları olan Hulefai Raşidi'nin başı olan Ebu Bekir'in ve sonra da Ömer'in fiili de nasıldı? Bu doğrultudaydı diyerek onlara bu şekilde ders vermek istediklerini ne yapıyoruz? Buradan anlamış oluyoruz. Ve yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız faide dedik ki ilim ehlinin büyük bir çoğunluğu bu bayram namazında verilen hutbelerin sünnet olduğu doğrultusunda hatta Hafız İbni Hacer Rahimullah diyor ki yani az kalsın bu görüş ne olacaktı? İcma üzerinde icma edilmiş bir görüş olacaktı. Yani icmaya yakın bir ney var sünnet oluşunda ilim ehlinin bir ittifakı olduğunu görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا اَخْرَجَهُ السَّبْعَ Diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü iki rekat namaz kıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü iki rekat namaz kıldı. Bu iki rekattan ne önce ne de sonra başka namaz kılmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü iki rekat namaz kıldı. Bu iki rekattan ne önce ne de sonra başka namaz kılmadı. Yine bu hadis-i şerifi 7 tane imamın اَخْرَجَهُ السَّبْعَ 7 imamın bize aktardığını söylüyoruz. اَخْرَجَهُ السَّبْعَ dediğimiz zaman, 7 imam dediğimiz zaman kimi kastediyorduk? Hatırlayın. Diyoruz ki kutubu sitte hepsi, peki 7.si kim? Evet, 7.si kim? Evet, Ahmet İbn-i Hanbel'in müsnedi. Eğer اَخْرَجَهُ السَّبْعَ yani 7 imam bu hadisi tahric etti deniliyor ise Kutub-u Sitte'deki 6 imam yani Bukhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace bu 6'sı giriyor. 7. olarak da kimi ekliyoruz buraya? Ahmet İbn-i Hanbel'in Müsned'ini. Ahmet İbn-i Hanbel Müsned'inde de bu hadise ne yapmış? Yer verdiğini anlamış oluyoruz. Bu hadis-i şerif bize bayram namazının 2 rekattan oluştuğunu, iki rekat olarak kılındığını gösteren bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat kılmış. Ve aynı zamanda bu hadis-i şeriften şu faydayı da çıkartıyoruz. Bayram namazından önce veyahut da sonra kendisine ait olan, ratip olan bir sünnet söz konusu değil. Yani bayram namazından önce kılınacak bir sünnet namaz yok. Ve aynı şekilde bayram namazından sonra kılınacak yine başka bir sünnet namazın olmadığını bize aktaran bir hadis-i şerif olarak burada ne yapabiliriz? Bunu zikretmiş olabiliriz. Burada ilim ehli tahiyyetül mescid kılınıp kılınamayacağı ile alakalı, tahiyyetül mescid kılınır mı, kılınmaz mı ile alakalı diyorlar ki, biliyorsunuz tahiyyetül mescid ile alakalı yaptığımız derslerde de ilim ehlinin bu konuda ihtilafından bahsetmiştik. Bazı ilim ehli tahiyyetül mescidin hükmünün ne olduğunu söylüyorlardı. Farz olduğunu söylüyorlardı. Bazı ilim ehli de müekked kuvvetli bir sünnet olduğunu söylüyorlardı. Burada Bazı ilim ehli diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَتَيْنِ Sizden birisi mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın diyor. O zaman diyorlar ki bu umum içerir. Bayram namazından önce de günümüzde düşünün artık bayram namazları nerede kılınmıyor? Musallada kılınmıyor. Mescitlerde kılınıyor. O yüzden bu hadis kapsamında bazı ilim ehli diyor ki bayram namazı için camiye girildiğinde iki rekat ne yapılabilir? Namaz kılınabilir. Ama biraz önce ele aldığımız hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayramdan önce veyahut da sonra kılmadığını bize söylüyor. Diğer ilim ehli de bu hadis-i şerifi delil getirerek diyor ki Peygamber Efendimiz bayramdan önce ve sonra kılmadıysa ne yapılır? Girildiği zaman direkt oturulabilir diyor. Şeyh Salih el-Fevzan hafizahullah diyor ki bu konuyla alakalı iki tarafta birbirine ne yapamaz? Şiddet gösteremez. Çünkü her iki tarafın delili de umumidir. Konu içtihata açık bir meseledir. Birisi gelip kılıyor ise kılmayan bir kimse neden ona kılıyorsun diye yaptığı bu fiili inkar edemezken birisi de gelip oturuyor. Bayram gününden bahsediyorum. Hani normal genel manada tahiyyetül mescitten bahsetmiyorum. Bayram günü birisi de gelip oturuyor ise tahiyyetül mescit kılmıyor ise de kılınmasını gören kimse de onu bu konuda ne yapamaz? Eleştiremez. Çünkü her iki tarafında neyi var? Konuyla alakalı elinde delil teşkil eden delilleri var. O yüzden diyoruz ki bu konuda el-emru vasi'. Yani olayı ne yapmak lazım? Geniş tutup bir taraf diğer tarafa fazla yüklenmemesi gerekiyor. Her iki tarafında yapmış olduğu fiil ile alakalı neyi bulunmakta? Delili bulunmakta. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yusalli kablel iyidi şey'en ve izâ raca'a ilâ menzilihi sallâ rak'ateyni ravahu ibn-i mâce bi isnâdin hasen. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalâtu vesselam bayram namazından önce başka namaz kılmazdı. Bayram namazından önce başka namaz kılmazdı. Evine döndüğünde ise iki rekat namaz kılardı. Bu hadis-i şerifte İbn-i Mace hasen bir rivayet ile bize aktarıyor. Peki bu hadis-i şerif bir önceki hadis-i şerife muhalefet teşkil ediyor mu? O hadis-i şerif diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayramdan önce veyahut da sonra namaz kılmazdı diyor. Bu hadis-i şerif ilk kısmı mutabık. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından önce başka bir namaz kılmazdı. Ama diyor bayram namazından sonra evine döndüğünde iki rekat namaz kılardı. Her iki hadis arasında bir tezatlık, bir taarruz var mı? Varsa var, yoksa yok. Neden? Diyoruz ki iki hadis arasında bir tezat yok. Neden? Çünkü ilk hadis-i şerif bize musalladan bahsediyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bayram namazını kıldırdığı yerden bahsediyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazı için o yere çıktığında bayram namazından önce veya hemen akabinde ne yapmazdı bir namaz? Kılmazdı. Ama ikinci hadis-i şerif elimizde olan Ebu Said radıyallahu anh'un aktardığı İbn-i Mace'de geçen bu hadis-i şerifte ne diyor? Evine döndüğü zaman İki rekat namaz kılardı. Yani evine döndüğü zaman başka bir zaman musalladaki kılmayış olmayışı yani namazı kılmamış olması başka bir zaman dilimi. O yüzden ilim ehli bu evine döndüğü zaman kıldığı bu iki rekatlık namazı nereye hamlediyor? Duha namazına. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde evine döndüğü zaman iki rekat ne yapardı? Duha namazı kılardı. O zaman bizler de bugün bayram namazına gittiğimiz zaman öncesinde ve sonrasında sünnet kılmayacağız. Ama evimize döndüğümüz zaman bayram namazından sonra ne yapabiliriz? Duha namazını kılabiliriz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin bu doğrultuda olduğunu görüyoruz. Bu hadis-i şeriflerde fazla şerhe ihtiyaç olmadığı için ne yapıyoruz bunları? Kısa kısa geçiyoruz. Bir sonraki hadis-i şerif İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Sallel iyide bila ezanin ve la ikametin. Akhrecehu Ebu Davud ve asluhu fil Bukhari. Burada da İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını ezansız ve kametsiz bir şekilde ne yaptı? Eda etti, kıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazı için ezan okunmasını emretmediği gibi namaza başlayacağı zaman da kamet getirilmesini ne yapmadı? Emretmedi. Yine bu hadis-i şerif Ebu Davud bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Ve bu hadis-i şerifin aslının Bukhari'de geçtiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine bu hadis-i şerif ile söyleyebileceğimiz Sahih Müslim'de geçen Cabir radıyallahu anh'unun, Cabir bin Semura radıyallahu anh'unun hadis-i şerifini buna ilaveten delil olarak getirebiliriz. O hadis-i şerifler diyor ki, Sallaytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme el-i'de gayra merretin ve la merreteyni. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bayram namazı kıldım. Bu bir veyahut da iki kez değil, yani birçok kez Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bayram namazı kıldım. Diyor ki bi gayri ezanin ve la ikametin. Ve diyor bu kıldığım namazlarda ne ezan okundu ne de kamet getirildi. Demek ki bayram namazları için ezan okunup kamet getirilmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği meşru olan bir durum olmadığını buradan anlamış oluyoruz. Ama ezan ve kamet hangi namazlar için geçerli olan? Diyoruz ki 5 vakit namazda ve ayrıyeten cuma namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı dindeki meşru olan hususlardan iki tanesi olduğunu görüyoruz. Ezan ve kametin. Ama bayram namazı ile alakası söz konusu değil. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiili bunu ne yapıyor? Tam tersi olduğunu gösteriyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Said yine radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yahrucu yevmel fıtri vel adha ilel musalla ve evveli şeyin yebde'u bihi es-salâtu thumme yansarifu ve yakûmu mukâbilen nâs ve nâsu alâ sufûfihim feya'idhuhum ve ya'muruhum. Muttefakun aleyh. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban bayramlarında namazgaha gitmek için çıkardı. Yapmaya başladığı ilk şey namaz idi. Yani musallaya geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk yaptığı şey ne? Namaz kıldırıyor. Ne ezan okutuyor ne kamet getiriyor. İnsanlar bir araya toplandığı zaman direkt ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Namaza duruyor. Sonra gider ve saflarında bulunan insanlara yönelerek ayakta durur ve onlara vaaz eder, yapmaları gerekenleri emrederdi. Bu hadis-i şerifte muttefakun aleyh, yani Bukhari ve Müslim hadis-i şerifi. Ve yine biraz önce dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların tek yumruk, tek vücut olduklarını göstermek için İslam'ın şiarından, nişanelerinden, alametlerinden olan bu bayram namazı için insanları ne yapıyor? Bir araya topluyor. Hatırlayın ilk hadis-i şerifte ne dedik? Aynı şekilde hayızlı olan kadınları, genç kızları da dahi orada bulunmasını istiyor. Bu İslam'ın, yani Müslümanların tek vücut olduğunun göstergesi, güçlerinin bir olduğunun göstergesi, ayrılığa düşmediklerinin göstergesi. Bütün insanlar şu anda düşünün, yani gerçekten aslında çok azametli bir şey. Yani sen bugün İstanbul içinde birden fazla ne var? İlçe var. Bunların bir arada bir yerde toplanması dışarıdan kafirler nazarından nasıl görülür? İşte bugün örnek veriyorum İstanbul'da bayram namazında 3 milyon, 5 milyon insan bir araya geldi. Değil mi? Ne yaptılar? Bayram namazını eda ettiler. Düşünün işte Arafat'ta hac zamanı, Arefe günü bütün hacılar ne yapıyor? Arafat'ta toplanıyor. 3 milyon, 5 milyon insan bir araya geliyor. Yani bu topluluk, bu birliktelik kafirleri ne yapıyor arkadaşlar? Korkutuyor, ürkütüyor. Yani eğer Müslümanlar Arafat'ta toplandıkları gibi işte 5 vakit namazda, bayram namazlarda da böyle camiler dolup taşsa, bugün sabah namazlarında olduğu gibi değil, bir saf, iki saf değil de sabah namazlarında o camiler dolup taşsa kafirlere bu ne verecek? Korku verecek. Çünkü Müslümanlar ne? Tek vücut. Eğer bunlar bir araya geliyor ise, bir arada bulunuyorlar ise bu ne yapacak? Karşı tarafa korku salacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de burada Müslümanların tek yumruk olduğunu göstermek için onları dedik ki bir araya topluyor ve hep beraber bayram namazını kılıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bu konuyla alakalı. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci olarak ne yapıyor? Namazı hutbeye takdim ediyor. Yani geldiği zaman ilk yaptığı iş ne? Namaz. Onun akabinde ne yapıyor? Hutbe veriyor. Üçüncü olarak diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra ayağa kalkar, yüzünü cemaate döner, onlara ne yapardı? Vaaz ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü cemaate döner, onlara vaaz eder, bazı nasihatlarda, bazı emirlerde bulunurdu. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramında ise kurbanlarını nasıl keseceklerini, ondan sonra etlerini nasıl dağıtacaklarını, nasıl pay edeceklerini ne yapardı? Sahabelere aktarırdı. Veyahut da o gün gündemde olan, yapılan bazı hatalar var ise veyahut da kurban kesmek ile alakalı veyahut da diğer hususlarda, yani üzerine tembih edilmesi gereken hususlar varsa bununla ne yapardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Hutbe aracılığıyla bütün insanlar bir araya toplanmışken onlara o vaazı, nasihatı ne yapardı? Elden bırakmazdı. O yüzden diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu bayram namazı kılınışındaki uygulaması ne? Öncelikle musallaya geldiği zaman ilk olarak başladığı iş ne olurdu? Namaz olurdu. Namazı bitirdikten sonra akabinde hutbeyi verirdi. Ve bu hutbede kalkıp yüzünü nereye dönerdi? Cemaate döner, kıbleyi arkasına alır. Ondan sonra bu hutbe esnasında onları gerektiren meselelerle, hususlarla alakalı onlara bir aydınlatma, bir açıklama yaptığını bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Kıbleye dönülmesi ile alakalı 4 tane durum var arkadaşlar. Kıbleye dönülüp veyahut da dönülmemesi ile alakalı. Diyoruz ki bazı hususlarda kıbleye dönmenin hükmü nedir? Farzdır, vaciptir. Bazı hususlarda kıbleye dönmenin hükmü müstehaptır. Bazı hususlarda kıbleye dönmenin hükmü haramdır. Bazı hususlarda yani kıbleyi arkaya almak, kıbleyi önüne almaktan nedir? Daha evladır. Bunları örneklerle açıklarsak ne yapacağız? Daha iyi anlatmış olacağız. Birinci olarak diyoruz ki kıblede, yani kıbleyi karşımıza almak, kıbleye doğru yönelmenin hükmü vaciptir dedik. Delil olarak ne diyoruz? Namazlar. Namazlarda bizim yüzümüzü kıbleye dönmemiz ne? Bizden istenilen bir şey. Ve bu istenilen şey ne? Namazın şartlarından, yani hükmü farz, vacip. Namaz kılarken herhangi bir yöne dönüp ne yapamayız? Namazımızı eda edemeyiz. Peki, yani yüzümüzü kıbleye dönmenin müstehap olduğu yer neresi? Müstehap olduğu yer. Diyoruz ki dua zamanı, dua esnası. Bir insanın normalde herhangi bir yöne dönüp dua etmesi caiz midir? Caizdir. Ama dua ederken kıbleye dönmek nedir? Sünnettir, müstehaptır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken ekseriyetle ne yapardı? Kıbleye yönelirdi. Peki yüzün veyahut da arkanın kıbleye dönülmesinin haram olduğu yer neresi? Tuvalette. Eğer bir insan tuvaletini yaptığı esnada yüzünü ve arkasını kıbleye dönüyor ise din bunu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Peki kıbleye arkasını vermesi, önünü dönmesinden daha evla olan yer neresidir? Biraz önceki söylediğimiz hutbe anı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü hutbelerinde veyahut da bayram namazının hutbesinde kıbleyi ne yapıyordu? Arkasını alıp yüzünü cemaate dönüyor. Demek ki hutbe esnasında imamın yüzünü cemaate dönüp sırtını kıbleye vermesi, diyoruz ki yüzünü kıbleye dönmesinden nedir? Daha evla, daha faziletli olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine bu son kısma şunu da ekleyebiliriz. İmam selam verdikten sonra hadis-i şeriflerde ne geliyor? Allahümme enteselam, 3 kez estağfirullah dedikten sonra Allahümme enteselam ve minkeselam, tebarek de ya zel celal vel ikram dedikten sonra yüzünü cemaate dönmesi nedir? Daha evladır. Yani o şekliyle kıbleye doğru kalmaktansa bu zikri yaptıktan sonra yüzünü cemaate dönmesi ne diyoruz? Daha evla olandır. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.